Ayrım 15.
Bu yüzden yalnızca günlerini gün etmeye bakıyor, kendi ömür süreçleri içinde rahat etmeyi ve refah sağlamayı düşünüyorlardı. Ana şirketi oluşturan dev enerji kuruluşları, Arap ülkelerinin şantajını her istedikleri anda kırıp yok edecek güce sahipti. Ham petrolün karlı bir çevre kirletme aracı haline getirilmeden önce hiçbir değeri yoktu. Onu işleyip o hale getirebilecek ve sonra dağıtımını sağlayacak olanaklarsa tümüyle ana şirketin elinde toplanmıştı. Ama ana şirketin asıl amacı suni petrol darlıklarını alet olarak kullanıp sonunda tüm enerji kaynaklarının kontrolünü kendi eline geçirmekti. Kömürün de, atom enerjisinin de, güneş enerjisinin de, jeotermik enerjinin de. Bu açıdan bakıldığında OPEC aslında ana şirketin işine yarıyordu. Küçük petrol darlıklarını ortaya çıkardığı için. Böyle durumlardan yararlanan ana şirket tunduralara boru hattı döşeme olanakları bulabiliyor, hükümetlerin güneş veya rüzgar enerjisi konularındaki araştırmalarının yolunu tıkayabiliyor, canı istediğinde fiyat kontrolünü ortadan kaldırmayı bile başarıyordu. Buna karşılık olarak ana şirkette OPEC ülkelerine birçok bakımlardan yardımcı oluyordu. Bu yardımlardan ilk göze çarpanı, Arap petrol ambargoları sırasında Batılıların normal yolu seçip petrolün yattığı toprakları işgal etmelerini, petrolü kamu yararına açmalarını engellemekti. Bunu becerebilmek Arapların sandığından çok daha fazla kurnazlık istiyordu. Ana şirket bu işleri yaparken bir yandan da kendisinin Amerika'yı petrol bakımından dışa bağımlı olmaktan kurtarmaya çalıştığı izlenimini yaratmak için büyük propagandalara girişiyor, sahne, sinema ve eğlence dünyasının en sevilen kişilerini kullanarak ve tabii onları petrol şirketlerine ortak edip sağladığı hizmetin karşılığını da vererek kendi programları için halkın desteğini sağlıyordu. Bu programlar arasında fosil yakıt aranması, insan neslinin atom artıkları yüzünden tehlikeye atılması, denizlerin su altı petrol sondajlarıyla kirletilmesi ve yakıt taşıyan tankerlerin en kötü biçimde kullanılarak büyük tehlike yaratması da yer almaktaydı. Şu anda ana şirketle OPEC kuvvetleri çok duyarlı bir geçiş devresinde bulunmaktaydılar. Birisi elindeki petrol tekelini tüm enerji kaynakları için geçerli kılmaya çalışır. Bu yolla petrol rezervleri tükendiğinde karının azalmamasını sağlamaya uğraşırken, diğeri de elindeki petrol kazancını Batı dünyasındaki gayrimenkul ve sanayi varlıklarına çevirmeye uğraşıyordu. İşte bu nazik geçiş dönemini kolayca atlatabilmek için iki taraf Bay Diamond ile Bay Able'a önlerine çıkabilecek üç büyük engelle boğuşup onları saf dışı bırakma görev ve yetkisini vermek zorunda kalmışlardı. Bu engellerden birincisi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün can sıkıcı olaylar yaratarak Arapların kazançlarından hisse kapmaya çalışması. İkincisi CIA ile onun yönettiği NSA örgütlerinin akılsız hareketleriyle işlere burunlarını sokup ortalığı karıştırmaları. Üçüncüsü ise İsrail'in hayatta kalmak için bencil bir inatla direnmesiydi. Yani özetlemek gerekirse ana şirketin kuvvetini kullanarak CIA'yı ve batılı ülkeleri kontrol altında tutmak Bay Diamond'ın görevi. Tek tek Arap ülkelerini hizaya sokmak da Bay Able'ın görevi oluyordu. Bay Able'a düşen bu ikinci görev özellikle zordu. Çünkü bu Arap ülkeleri genellikle ortaçağ diktatörlüklerinden ve kaos içinde askeri sosyalizmlerden oluşan garip bir karışımdı. Gene de en büyük sorunları Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kontrol altında tutabilmekti. OPEC'in de ana şirketinde gözünde Filistin Kurtuluş Örgütü önemiyle kıyaslanamayacak kadar rahatsızlık veren bir mikroptu. Ama her nasılsa tarihin akışı bu topluluğu ve onların küçük bir ayrıntı düzeyinden öteye gitmeyen amacını birçok Arap ülkesine benimsetmiş bulunuyordu. Aslında PKÖ yarattığı tüm sorunlarla birlikte ortadan kalkıverse herkes çok daha mutlu olacaktı. Fakat ne yazık ki bunların hastalığı çok bulaşıcı olmakla birlikte öldürücü bir hastalık değildi. Yine de Bay Able onları sindirmek, güçsüz kılmak için elinden geleni yapıyordu. Son zamanlarda Lübnan faciasını yaratmakla da onları epey çökertmeyi, güçlerini ellerinden almayı başarmıştı. Bununla birlikte Filistin teröristlerinin Münih Olimpiyat saçmalığını yaratmalarına engel olamamıştı. Ve o olay yıllardan beri Batı'da ustaca yönetilen Yahudi aleyhtarı propagandanın bir çırpıda canına okumuş, Yahudileri tekrar zavallı kurbanlar durumuna sokmuş, herkesin vicdanında yeniden yer bulmalarını sağlamıştı. Bay Abel aslında bu konuda kendini düşeni yapmış, olaydan önce Bay Diamond'ı uyarmış, Diamond da Batı Alman hükümetine haber göndermiş, onların olaya engel olacaklarını sanmıştı. Oysa Alman hükümeti yan gelip yatmayı, olayların rahat rahat gelişmesine izin vermeyi seçmişti işte. Zaten Yahudilerin korunması Almanların vicdanında hiçbir zaman ön sırayı alan bir amaç değildi. Evet, Diamond'la Abel arasında tarih sayılabilecek kadar uzun süreli bir işbirliği, karşılıklı saygı ve hayranlık vardı ama dostluk yoktu. Diamond, Bay Abel'ın cinsel eğilimlerinin karışıklığından tedirginlik duyuyor, bununla da yetinmeyip Arap'ın kültürel avantajlarına, sosyal rahatlığına gıpta ediyordu. Çünkü Diamond New York sokaklarında hem de Batı yakası sokaklarında büyümüştü. Sonradan yükselen bütün plebler gibi o da iyi yetiştirilmiş olmayı kusur sayan zübbeliğe saplanıp gitmişti. Bay Abel de Diamond'a karşı saklama zahmetine katlanmadığı bir aşağılama duyuyordu. Onun gözünde kendi görevi vatansever ve soylu bir görevdi. Kendi halkını petrol bittiği zaman güçlü kılacak ortamlar yaratmaya uğraşıyordu. Diamond'ın yaptığı iş ise ancak orospuluk denebilirdi. Çünkü o kendi halkının çıkarına karşı para veren tarafın hesabına çalışıyor, serveti ve kuvvet gösterilerini her şeye tercih ediyordu. Diamond, Abel'ın gözünde prototipik bir Amerikalıydı. Şeref ve gurur kavramlarını kazanç şehvetine kurban eden biriydi. Zaten Amerikalıları dejenere bir halk diye düşünürdü. Bunların kibarlık anlayışı iyi cins yumuşak tuvalet kağıdı kullanmakla ölçülüyordu. Otoyollarda yarışa kalkan şımarık çocukların boş vakitlerinde CB radyolarıyla oynadığı, İkinci Dünya Savaşı pilotu olmayı özendiği bir ulus. En çok tutulan şairin Rod McQueen olduğu bir ülkeden başka ne beklenebilirdi ki? Konferans masasının ucunda otururken Bay Abel'ın kafasından işte bu tür düşünceler geçmekteydi. Yüzü sakin, dudaklarında terbiyeli ama uzağa itici hafif bir gülümseme. Tiksintisini göstermemeye dikkat ederdi. Çünkü kendi halkının Amerikalılarla işbirliğini sürdürmek zorunda olduğunu biliyordu. Ta ki bu salakların tüm ülkesini ayaklarının altından satın alma işlemi bitinceye kadar. Bay Diamond arkasına yaslanmış oturuyor, gözleri tavanda, sorunu anlatmaya nereden başlayacağına karar vermeye çalışıyordu. Acaba neresinden başlarsa işi kendi hatası gibi göstermeyebilirdi. Pekala dedi sonunda. Şimdi biraz geriden başlayalım. Münih Olimpiyatı fiyaskosundan sonra sen FKÖ'yü kontrol altında tutacağına ve gelecekte bu tür ters propagandaya çanak tutacak şeyler yaptırmayacağına söz vermiştin. Bay Abel içini çekti. Neyse bari Diamond söze İsraillerin Kızıldeniz'i yarıp nasıl geçtiğinden başlamamıştı. Ona da şükür. Diamond devam etti. Onlara bir ödün olmak üzere de, adı neydi? O herifin Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkıp Yahudilere istediği gibi küfretmesine izin verilmişti. Ama senin bu taahhütlerine karşın son zamanlarda Kara Eylülcülerden bir grubun İngiltere'de Heathrow Havaalanı'ndan uçak kaçırmak için senden izin aldıklarını öğrendik. Bunların arasında Münih işine karışmış onlardan da iki kişi vardı. Bay Abel omuzlarını kaldırdı. Niyetleri koşullara göre değiştirmek gerek. Her yaptığımızı sana açıklamak zorunda değilim. Yalnızca bu son ödünü neden verdiğimizi kısaca söyleyeyim. Amerikan baskısının İsrail'i kendini savunmakta güç duruma düşürmesini beklerken gösterdikleri sabrın karşılığıydı o kadar. Biz de bu düşüncenize hak verdik. Pasif yardım olarak ben CIA'ye Kara Eylülcülere engel olmamaları için emir verdim. Bu emir belki de zaten gereksizdi çünkü CIA'nin geleneksel beceriksizliği bu konuda isteseler bile bir halt edemeyeceklerini göstermeye yeter sanıyorum. Muavin itiraz etmek üzere hafifçe öksürerek boğazını temizledi ama Diamond elini havaya kaldırarak onu susturdu ve devam etti. Sonra pasif yardımdan bir adım ileriye geçtik. Bu arada küçük ve gayri resmi bir İsrail örgütünün Münih katliamının öcünü alma peşine düştüğünü öğrenmiş bulunuyorduk. Bunların kara eylülcülere bulaşmasını önceden bir bozgun eylemiyle önlemeye karar verdik. İsrailli grubun lideri Asa Stern adında bir adamdı. Eski bir politikacı, oğlu Münih'te öldürülen atletler arasındaymış. Biz Stern'in öldürücü kanserden yattığını bildiğimiz için, ki gerçekten de 2 hafta önce öldü, kurduğu örgütünde bir avuç genç idealistten başka kimseyi kapsamadığının farkında olduğumuz için, sizin haber alma sisteminizle bizim CIA'in el ele vererek bunları kolayca sahneden silebileceği yargısına varmıştık. Yapamadılar mı? Yapamadılar. Şu masada gördüğün iki adam, bu bozgun eyleminde sorumlu olan kişiler işte. Arap olanı gerçi yalnızca stajyer konumunda ama gene de Roma havaalanında fazla salçalı bir gösteri sonucunda Stern grubunun 2 üyesini saf dışı etmeyi başardılar. Etrafta bulunan 7 kişinin de kanına girerek. Ama grubun bir üyesi, ölen liderin yeğeni olan Hannah Stern adında bir kız aradan sıyrılıp kurtulmayı başardı. Bay Abel içini çekip gözlerini yumdu. Bu karmaşık hükümeti ülkede hiçbir işi doğru dürüst yapılamıyor muydu yoksa? Dünyanın artık demokrasi çağının bir adım ötesine geçtiğini ne zaman anlayacaklardı bunlar? Yani bir genç kız bozgun eyleminden kurtuldu diyorsun, öyle mi? Bence bunun pek önemi olamaz. Bu kızın tek başına kalkıp Londra'ya gideceğini ve bunca eğitimden geçmiş tecrübeli 6 Filistinli teröristin öldürülebileceğini mi düşünüyorsun? Üstelik o teröristler hem senin hem de benim örgütlerim tarafından korunurken ve İngiliz MI5 ve MI6 sistemleri de bize yardım ederken. Gülünç bu. Evet, gülünç ama Bayan Stern Londra'ya gitmiyor. Kızın Fransa'ya gittiğinden kesinlikle eminiz. Ayrıca şu anda Nikolay Hel adlı eflatun kart sahibi bir adamla ilişki kurmakta olduğundan da eminiz. Bu adam senin adamlarını da benimkileri de İngilizleri de atlatıp kara eylülcülerin canını okuyabilecek ve dönüşte Fransa'daki bir öğle yemeği randevusuna yetişebilecek bir adam. Bay Abel Diamond'ı araştırıcı bakışlarla süzdü. Sesinde sezdiğim o şey hayranlık mı? Hayır, hayranlık diyemeyeceğim. Ama her kenara atılabilecek biri değil. Sana onun geçmişi hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu fiyaskoyu onarmak için neler yapmak zorunda kalabileceğimizi anlayasın diye. Diamond konsolun başında hiç dikkati çekmeden oturan baş yardımcıya döndü. Hel'le ilgili verileri masaya yansıdı. Şişkonun cılız, noksan verileri önlerindeki masanın cam sathına yansırken Diamond bir yandan hızlı hızlı konuşuyor, adamın biyografisindeki noksanlıkları tamamlıyordu. Sonunda Nikolay Hel'in şifre servisinde çalışırken General Kişikava'nın Tokyo'ya getirileceğini ve Ruslar tarafından savaş suçluları komisyonu önünde yargılanmaya sunulacağını öğrendiği noktaya kadar gelindi. Japonya. Nikolay derhal mazeret izni istedi ve dileği kabul edildi. Bütün zamanını, bütün enerjisini generali bulmaya hasretmek istiyordu. Bir haftayı kabus gibi geçirdi. Gereksiz kırtasiyecilik işlemleri arasında yavaşlatılmış tempoda gidip geliyor, her bürokrasi engelini tosluyor, kendi kendine işleyen gizlilik sistemlerine, bürokratik yeteneksizliklere, kişisel kayıtsızlıklara çarpıp duruyordu. Japon hükümeti nezdinde yaptığı başvurular hiçbir sonuç vermedi. Orada sistemler çok durgundu. Japonların organizasyonu aşırıya kaçırma eğilimi yüzünden ve bir de sorumluluğu azaltmak için sürekli olarak çok kişi arasında paylaştırma yöntemi yüzünden yeni alışmaya çalıştıkları demokratik sistem burayı büsbütün hareketsizliğe itmiş bulunuyordu. Bunun üzerine Nikolay askeri yöntemlere döndü. Koparabildiği tek tük bilgi parçalarını mozaik işler gibi bir araya getirerek generalin tutuklanması olayını bir dereceye kadar açıklığa kavuşturabildi. Ama bunu elde ederken kendini tehlikeye attığının fazla göze görünür hale getirdiğinin de farkındaydı. her türlü vatandaşlık haklarından yoksun olarak sahte kimlik belgeleriyle yaşayan bir insan için bürokratların başına bela olmak, onları işlemeyen statüko kuralları yüzünden habire tedirgin etmek çok tehlikeli bir şeydi. Bir haftalık araştırma, soruşturma, can sıkma çabalarından ele geçen sonuçlar pek de ahım şahım değildi. Nikolay'ın öğrenebildiğine göre kişi Kavasan, Sovyetler tarafından savaş suçluları komisyonuna teslim edilmişti. Bu durumda davanın savcılığını Ruslar yapacaktı. General şu anda Sugoma cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Savunma görevini Amerikalı bir subay üstlenmişti. O adamı uzun süre mektuplarla, telefonlarla hırpaladıktan sonra bir görüşme randevusu sağlayabildi. Sabahın erken saatlerinde yer alacak ve yarım saatten fazla sürmeyecek bir görüşme. Nikolay o sabah şafak sökmeden kalktı, kalabalık bir tramvaya binip Yotsuya bölgesine gitti. Akebonobashi Köprüsü'nden, yani Şafak Köprüsü'nden yürüyerek geçerken gökyüzünün doğu bölümüne soluk gri bir sabah ışığının yayılmaya başladığını gördü. Biraz ileride Ichigaya kışlası görünüyordu. Batı adaletinin insanlık dışı makinesi. 3 çeyrek saat avukatın bodrum katındaki çalışma odası dışında tahta bir kerevete oturup bekledi. Sonunda çabuk öfkelenen ve belli ki gereğinden fazla iş yüklenmiş bulunan bir sekreter gördü ve onu yüzbaşı Thomas'ın karmakarışık çalışma odasına soktu. Yüzbaşı başını öndeki kağıtlardan kaldırmaksızın elini havada sallayarak ona oturmasını işaret etti. Ancak sayfayı okuyup bitirdikten ve dibine elle küçük bir not ekledikten sonra gözlerini kaldırıp konuğuna baktı. Evet, sesinde gerginlikten çok yorgunluk vardı. Savaş suçlularından 6 tanesinin savunması ona verilmişti. Emrindeki personel az, verilen bilgi yetersizdi. Oysa savcılık bölümünün eli altında onunkine kıyasla çok geniş bir örgüt ve araştırma mekanizması hazır bulunmaktaydı. Adamın şanssızlığı Anglo-Sakson adaletine olan idealist inancıydı. İşini gerektiği gibi görebilmek için kendisini öyle zorluyordu ki yorgunluk, umutsuzluk ve kadercilik her kelimesine, her hareketine sinmişti artık. Tek bir amacı kalmıştı. Bu pisliği bir an önce sona erdirip sivil hayatına geri dönmek. Vermont'taki yazıhanesinde eski günlerdeki gibi avukatlık yapabilmek. Nikolay, General Kişikava ile ilgili bilgi istediğini anlattı. Neden? Dostumdur. Dost mu? Yüzbaşı kuşkulu gibiydi. Evet efendim. Bana Şangay'dayken yardım etmişti. Yüzbaşı Thomas birbirine benzeyen bir sürü dosyanın arasından Kişikava dosyasını çekip çıkardı. Ama o sırada siz çocuktunuz herhalde. 23 yaşındaydım efendim. Yüzbaşının kaşları hafifçe yukarıya kalktı. Nikolay'ın genç görünüşü herkesi yanılttığı gibi onu da yanıltmıştı. Özür dilerim dedi. Sizi çok daha genç sanmıştım. Kişikava bana yardım etti derken ne demek istiyordunuz? Annem öldüğü zaman bana baktı. Anlıyorum, İngilizsiniz değil mi? Hayır. İrlandalı mısınız? Gene başka bir yerin aksanı etkisi çıkmıştı ortaya. Hayır yüzbaşım, SCAP'ta tercüman olarak çalışıyorum. Konuyla ilgisi olmayan vatandaşlık durumundan, daha doğrusu vatandaşsızlık durumundan uzaklaşmak en doğru yoldu. Ve generali tanıyan biri olarak karakteri hakkında tanıklık etmek istiyorsunuz, öyle mi? Nasıl yardım edebilirsem etmek istiyorum. Yüzbaşı Thomas başını salladı, elleriyle masanın üstünü yoklayarak bir sigara aradı. Açık konuşmak gerekirse pek yardım edebileceğinizi sanmıyorum dedi. Burada işimiz çok, elemanımız az. Ben de enerjimi kurtarma olasılığı gördüğüm sanıklar üzerinde toplamaya karar verdim. Kişikava'yı o gruba sokamam. Belki bu size biraz fazla soğukkanlı bir tutum gibi gözükebilir ama bence dürüstçe konuşmakta yarar var. Ama General Kişikava'nın hiçbir suç işlemiş olabileceğine inanamam. Neyle suçluyorlar onu? A sınıfı suçluları arasında, yani insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlar, bu da her ne demekse. Ama ona karşı kimler ifade verecek, ne yapmış diyorlar, bilmiyorum. Savcılık Rusların görevi, belgeleri ve kaynakları dava gününden bir gün öncesine kadar bana göstermiyorlar. Sanırım suçlamalar kendisi Şangay'da askeri valiyken yaptıkları üzerinde toplanacaktır. Propaganda görevlileri birkaç kere kendisinden Şangay Kaplan diye söz etmişlerdi. Şangay Kap? Ama bu çılgınlık. O bir yöneticiydi. Su sisteminin yeniden onarılıp çalışır hale gelmesini sağlamıştı. Sonra hastaneleri. Ona nasıl? Valiliği sırasında 4 kişiyi ölüme mahkum ettirmiş ve hükümleri infaz ettirmiş. Bunu biliyor muydunuz? Hayır ama Allah bilir o 4 adam katil, hırsız ya da seks manyağı filandı. Bildiğim bir şey varsa İngiliz işgal bölgelerinde 10 yıllık idam ortalaması %14,6 tutuyor. Şimdi siz sanırsınız ki bu ortalama sizin generalinizin işine yarayacak. Oysa öyle değil. Onun astırdığı 4 kişi halk kahramanları diye nitelendiriliyor. Bir vali de elbette halk kahramanlarını idam ettirip de yakasını kurtaramaz. Hele adı Şangay Kaplan'ına çıkmışsa. Kimse ona öyle demezdi. Şimdi diyorlar. Yüzbaşı Thomas arkasına yaslandı. İşaret parmaklarını göz çukurlarına bastırdı. Sonra kendini uyandırabilmek için olacak ellerini kül rengi saçlarının arasından geçirdi. Üstelik bu takma adın duruşma sırasında en azından 100 kere geçeceğine de bahse girebilirsiniz. Davayı daha şimdiden kaybetmiş izlenimi yaratıyorsam özür dilerim. Ama bu seferkini kazanmanın Sovyetler için çok önemli olduğunu iyi biliyorum. Bu konuda büyük propaganda yapıyorlar. Biliyorsunuz, savaş esirlerini ülkelerine iade etmedikleri için Ruslar çok eleştiriliyordu. Ele geçirdikleri tüm esirleri Sibirya'da yeniden eğitim kampları dedikleri yerlerde tutuyor ve kendi inançlarıyla tümüyle inandırmadan hiçbir yere salıvermiyorlardı. Bugüne kadar da Kişikava hariç bir tek savaş suçlusunu bile komisyon önüne getirmediler. Bu davayı kazanmak onları dünya kamuoyunun gözünde görevlerini yapan Japon emperyalistlerini doğru yola çevirip dünyayı sosyalizme hazır duruma getirmeye çabalayan kişiler olarak gösterecektir. Belki siz Kişikava denilen bu adamın suçsuz olduğuna inanıyor olabilirsiniz. Belki de haklısınız. Ama sizi temin ederim ki adam savaş suçlusu sayılabilecek durumda. Çünkü bir kere bu şerefe ermenin birinci şartı kaybeden taraftan olmaktır. O da kaybeden taraftaydı. Yüzbaşı Thomas eski sigarasının izmaritinden bir yenisini yakıp ötekini taşmaya hazır bir kül tablasının içine attı. Ağzından keyifsiz bir gülme kurtuldu. Eğer savaşı kazanan öteki taraf olsaydı Roosevelt'e ya da General Patton'a neler olabilirdi bir düşünsenize dedi. Tabii eğer karşı tarafta dürüstlük taslayıp savaş suçluları komisyonu gibi bir şey kurma yolunu seçseydi, inanın bana suçlu gözükmekten kurtulabilecek tek tük insanlar bizi milletler cemiyetinin dışında tutmaya çalışan izolasyon tarafları olurdu. Ve herhalde onları kukla yöneticiler durumuna getirirler. Bizim şimdi onlara yaptığımız numarayı onlar bize yapmaya kalkarlardı. Bu işler böyledir evlat. Şimdi benim tekrar işime gömülmem gerek. Elimde yarın yapılacak bir duruşma var. Suçlusu kanserden ölmek üzere olan bir ihtiyar. İmparatorumun emirlerine uymaktan başka hiçbir şey yapmadım deyip duruyor. Ama duruşmada ona da herhalde Luzon Leoparı ya da Pago Pago Puması falan diyeceklerdir. Hem biliyor musun evlat, belki adam sahiden Luzon Leoparı da olabilir. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum ki. Zaten olsa da olmasa da bir şey fark etmeyecek. Hiç değilse onu görebilir miyim, ziyaret edebilir miyim? Yüzbaşı Thomas'ın başı önüne eğikti. Daha şimdiden ertesi günkü davanın ikinci sayfasını okumaya başlamıştı bile. Efendim diye sordu. General Kişikava'yı ziyaret etmek istiyorum, edebilir miyim? Ben o konuda bir şey yapamam. Adam Rusların tutuklusu. Onlardan izin alman gerekir. Siz nasıl görüşüyorsunuz onunla? Daha görüşmedim. Kendisiyle konuşmadınız bile öyle mi? Yüzbaşı Thomas yorgun gözlerini kaldırıp baktı. Onun duruşmasına kadar daha 6 hafta var. Luzon Leoparı ise yarın çıkarılıyor. Sen git Ruslarla görüş. Belki sana yardımcı olabilirler. Kimi göreyim? Ne bileyim evlat, hiçbir fikrim yok. Nikolay ayağa kalktı. Anlıyorum dedi. Teşekkür ederim. Tam kapıya vardığı sırada Yüzbaşı Thomas arkasından. Üzgünüm evlat dedi. Gerçekten üzgünüm. Nikolay başını salladı, odadan çıktı.